Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 8. ayrım. Kısım 4. Buddenbrooklar, Mengstrasse'deki eve taşındıktan 6 yıl kadar sonra, Ocak ayının soğuk bir gününde, Madame Antoinette Buddenbrook'un kendimi iyi hissetmiyorum diyerek çekme kattaki odasındaki yatağına yatmasının nedeni sadece yaşlılık değildi. Madame Buddenbrook, ilerleyen yaşına göre oldukça dinç sayılırdı. Gür ve beyaz buklelerini şimdiye kadar büyük bir vakarla taşımıştı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kentte verilen bütün önemli ziyaretlere katılmış ve Buddenbrook'ların düzenlediği toplantılarda aileyi temsil etmede güzel ve şık gelininden hiç aşağı kalmamıştı. Ama günün birinde birdenbire nedeni tam olarak anlaşılamayan bir rahatsızlık duydu. İlk başlarda bunun hafif bir bağırsak nezlesi olduğunu düşünen aile doktoru Grabow, biraz güvercin eti ve francala yemesini önerdi fakat kusmayla başlayan şiddetli karın ağrıları sıklaşıp yaşlı bayan hızla güçten düşmeye başlayınca aile sağlığından ciddi şekilde kaygı duymaya başladı. Doktor Grabow ve Konsul Buddenbrook aralarında kısa ve ciddi bir görüşme yaptıktan sonra ikinci bir doktor daha çağrıldı. Gelen bu siyah sakallı, tıknaz ve asık suratlı ikinci hekim, Doktor Grabow'un yanında hastanın odasına girip çıkmaya başlayınca evdekilerin yüzleri birden değişti. Herkes ayak parmaklarının ucuna basarak dolaşıyor, asık suratla ve fısıldaşarak konuşuyordu. Ayrıca avludan araba geçmesi de yasaklandı. Yeni, alışılmamış, çok değişik bir durum ortaya çıkmıştı. Herkesin birbirinin gözünden okuduğu gizemli bir durum, ölüm düşüncesi içlerine girmiş ve evin bütün odalarına yayılmıştı. Bir taraftan da konuklar geliyordu ama o neşeli sohbetlere artık izin verilmiyordu. Hastalık 14 ya da 15 gün sürdü. Bir hafta sonra ölüm döşeğindeki Madame Buddenbrook'un erkek kardeşi yaşlı senatör Duchamps yanında kızıyla Hamburg'dan geldi. Birkaç gün sonra da konsülün Frankfurt'taki kız kardeşi geldi bankacı eşiyle birlikte. Konuklar eve yerleştirilince Ida Jungmann'ın işi doğal olarak çok artmıştı. Konuklara yatak odaları hazırlamak, ıstakozlu ve porto şaraplı mükellef kahvaltı sofraları kurmak, mutfakta kızartma yapmak ve kek pişirmek hep onun işiydi. Hastanın yatağının başucuna oturmuş olan Johann Buddenbrook, bunca yıllık eşinin solgun elini tutmuş, çatık kaşları ve sarkmış dudağıyla umutsuzca önüne bakıyordu. Duvardaki saatin tik tak sesleri odanın içinde giderek zayıflayan boğuk boğuk yankılar bırakıyordu. Ama ölüm döşeğindeki hastanın soluk alıp verişi saatin tik tak seslerinden çok daha zayıftı ve giderek duyulmamaya başladı. Siyahlar giymiş bir hemşire hastaya yedirmek için et suyu hazırlıyordu. Aile üyelerinden biri arada sırada sessizce içeriye giriyor ve sonra yine sessizce kayboluyordu. İhtiyar Buddenbrook, karısının yatağının başucunda otururken, belki de 46 yıl önce ilk karısının ölüm döşeğinin başında yaşadığı o korkunç çaresizliği düşünüyordu. Artık iyice yaşlanmıştı, kendisini hiçbir zaman çok mutlu edememiş ama hiçbir zaman da üzmemiş, özverili ve akıllı davranışıyla bunca yıl kahrını çekmiş olan sevgili karısı Antoinette de yavaş yavaş bu dünyadan göçüyordu. Görünüşe bakılırsa fazla bir şey düşünmüyordu. Sadece arada bir hafifçe başını sallıyor ve çok uzaklarda kalmış gibi görünen geçmiş günleri hoş bir anı olarak gözlerinin önünde yeniden canlandırıyordu. Bunca yıllık ömrünün o çalkantılı yaşantısı farkında olmadan belleğinden silinivermiş ve çok uzaklardan gelen hoş bir yankıya dönüşmüştü. Yarı anlaşılır bir sesle arada bir kendi kendine ''Ne tuhaf, ne tuhaf'' deyip duruyordu. Madame Buddenbrook hemen hemen hiç can çekişmeden son nefesini verdi. Ne yemek salonunda yapılan ayinden sonra ne de çiçeklerle bedenmiş tabut götürülürken ihtiyar Buddenbrook'un ruh halinde hiçbir değişiklik olmadı. Hatta ağlamadı bile ama şaşkın bir biçimde hafif hafif başını sallamayı sürdürdü ve neredeyse gülümseyerek söylediği ne tuhaf sözcüğü onun en çok kullandığı sözcük oldu. Ama bu sözcükle birlikte Johann Buddenbrook'un da sonunun yaklaştığına kuşku yok. Johann Buddenbrook evde artık hiç kimseyle konuşmuyor ve hiç kimseye varlığını hissettirmiyordu. Arada sırada küçük Clara'yı dizlerinin üstüne alıp ona eski günlerin neşeli şarkılarından birini, örneğin ''Otobüsler geçiyor kent sokaklarından'' ya da ''Bir sinek vızıldar duvarda'' şarkısını söylerken birdenbire susuyor ve yarı dalgın bir halde ''Ne tuhaf, ne tuhaf'' diyerek başını salladıktan sonra torununu yere bırakıveriyordu. Bir gün oğluna dönerek şöyle dedi, ''Jean, yeter artık değil mi?'' Bundan kısa bir süre sonra şehirde temiz baskılı ve iki imzalı bir duyuru dolaşmaya başladı. Johann Buddenbrook bu duyuruyla ilerleyen yaşı nedeniyle bütün ticari etkinliklerini bıraktığını 1768 yılında merhum babası tarafından kurulan Johann Buddenbrock firmasını bütün alacak ve borçları ile birlikte oğlu ve iş ortağı Jean Buddenbrock'a devrettiğini, onun artık firmanın tek sahibi olduğunu saygıyla bildiriyor ve kendisine gösterilen güven duygusunun oğlundan da esirgenmemesini rica ediyordu. Ama bu haber duyulup ihtiyar Buddenbrock firmaya ayak basmayı reddettikten sonra yaşama olan ilgisizliği korkunç bir şekilde arttı ve karısının ölümünden birkaç ay sonra Mart ayının ortasına doğru yakalandığı küçük bir bahar nezlesi yatağa düşmesine yetti. Sonra bir gece onun da saati geldi. Aile onun da yatağının çevresine toplandı. İhtiyar Buddenbrock gözlerini son bir kez daha açıp oğlunun yüzüne bakarak şöyle dedi. Her şey gönlünün istediği gibi olsun Johann. Yürekli ol. Thomas'a da babana yardımcı ol dedi. Christian'a da akıllı ve uslu ol dedi. Bunları söyledikten sonra sustu, hepsinin yüzüne bir bir baktı ve son bir kez daha ne tuhaf dedikten sonra başını duvara doğru çevirdi. Johann Buddenbrock son nefesini verinceye kadar Gotthold'un adını ağzına almamıştı. Ölüm döşeğindeki babasını ziyaret etmesi için konsülün kendisine yazdığı mektuba Gotthold hiç yanıt vermedi. Ama ertesi sabah erkenden, daha ölüm ilanı gazetelere gönderilmeden, konsül gerekli bazı formaliteleri tamamlamak için yazıhanesine gitmek üzere tam merdivenden dışarıya çıkıyordu ki çok daha bir şey oldu. Gotthold Buddenbrock ve Breistrasse'deki manifatura mağazasının sahibi ve iş ortağı Sigmund Stüving hızlı adımlarla avludan eve doğru geliyorlardı. Gotthold Buddenbrock 46 yaşında, kısa boylu ve şişmandı. Gür ve yer yer kırlaşmış kül sarısı rengi uzun favorileri vardı. Kısa bacaklarına kareli kaba bir kumaştan yapılmış çuval gibi geniş bir pantolon giymişti. Merdivenden yukarı çıkıp konsüle doğru yürürken kaşlarını gri şapkasının kenarına değecek kadar yukarıya kaldırıp indiriyordu. Kardeşine elini uzatmadan yüksek ama yumuşak bir ses tonuyla "Johann, durumu nasıl?" dedi. "Bu gece öldü," dedi konsül duygu yüklü bir sesle ve elinde bir şemsiye tutan kardeşinin elini tuttu. O babaların en iyisiydi. Gotthold'un kaşları o kadar aşağıya düşmüştü ki göz kapakları kapandı. Bir süre sustuktan sonra biraz yüksekçe bir ses tonuyla şöyle dedi. "Son anına kadar düşüncelerinde hiçbir değişme olmadı mı Can?" Konsül ondan hemen elini çekti. Hatta bir basamak geri gitti. Yuvarlak ve çukur gözleri birdenbire parlayarak "Hayır, hiçbir değişme olmadı," diye yanıt verdi. Gotthold'un kaşları şapkasının kenarına değecek şekilde yeniden yukarı kalktı. Bakışlarını doğrudan doğruya kardeşine yöneltmişti. Sesinin tonunu alçaltarak "Senin adalet anlayışından bir şeyler bekleyebilir miyim?" dedi. Konsül de bakışlarını yere çevirmişti ama daha sonra tekrar yukarıya kaldırmadan kararlı bir el hareketi yaparak sessizce yanıt verdi. "Bu zor ve üzüntülü anımızda sana kardeşim olarak elimi uzattım. Ama iş konusuna gelince sana bugünden itibaren tek başına sahibi olduğum saygın firmamızın bir yöneticisi olarak yanıt verebilirim ancak. Sahip olduğum bu sıfatın bana yüklediği sorumluluklara aykırı davranıp sana bir şeyler vereceğimi düşünme sakın. Öteki duygularımı şimdilik açıklamam gerekmiyor." Gotthold gitti ama cenaze töreni için gelen akrabalar, dost ve tanıdıklar, iş arkadaşları, heyetler, tahıl taşıyan işçiler, sekreterler ve silo işçileri bütün odaları, merdivenleri ve koridorları doldurup ve şehirdeki bütün kira arabaları Mengstrasse boyunca sıralandıktan sonra Gotthold'un cenaze töreni için yeniden gelmesi konsülü çok sevindirdi. Hatta kızlık soyadı Stüving olan eşini ve yetişkin 3 kızını da getirmişti. Uzun boylu ve zayıf birer kız olan Frederike ve Henriette ile kısa boylu ve etine dolgun bir kız olan 18 yaşındaki Pififi. Daha sonra bu Buddenbrock'ların şehir dışındaki aile mezarlığında Meryem Ana Kilisesi'nin koca kafalı ve patavatsız patavatsız konuşan iri yarı rahibi Colling, ölenin Tanrı'nın saygın bir kulu olarak düzenli bir yaşam sürmesini övüp onu şehvet, yemek ve içmekten başka hiçbir şey düşünmeyenlerle kıyaslayınca herkes kısa bir süre önce ölen yaşlı rahip Funderlich'i anımsayarak başını salladı. Cenaze töreni ile ilgili formaliteler sona erip de 70 ya da 80 kadar kiralık araba şehre dönmeye başlayınca Gotthold Buddenbrock konsülün yanına gelerek baş başa konuşmaları gerektiğini söyleyip onunla birlikte gitmek istediğini söyledi. "Aman da bir bakın hele, yüksek, geniş ve biraz da hantal bir arabanın arka koltuğunda üvey kardeşinin yanına kısacık bacaklarını üst üste atarak nasıl da kurulmuş, nasıl da barışmış ve yumuşamış bir hali vardı." Konsülün davranışını giderek haklı bulmaya başladığını ve babasını da kötü duygularla anımsamayacağını söyledi. Taleplerinden vazgeçiyordu. Bütün işlerden elini ayağını çekip mirastan kendine düşen payla ve şimdiye kadar biriktirdiği parayla başını dinlemek istiyordu. Çünkü manifaturacılık işinden pek hoşlanmıyordu ve işler parlak gitmediğinden daha fazla yatırım yapmayı düşünmek istemiyordu. Babasına karşı dik kafalılığı onu hiç de mutlu etmedi diye düşündü konsül. Herhalde Gotthold da aynı şeyi düşünüyordu. Mengstrasse'ye geldiklerinde konsul Budenbrock kardeşini kahvaltı odasına götürdü. Serin ilkbahar havasında fraklarıyla uzunca bir süre bekledikleri için üşümüş olan iki erkek kardeş yıllanmış konyaktan birer kadeh içtiler. Gotthold daha sonra yengesiyle nazikçe birkaç ciddi söz edip çocukların başlarını okşadıktan sonra Kröger'lerin kent dışındaki yazlık evde düzenledikleri çocuk gününde hazır bulunmak üzere çıkıp gitti. İşini tasfiye etmeye başlamıştı artık. Kısım 5. Bir şey konsüle çok acı veriyordu. Babası en büyük torunu Thomas'ın aynı yılın Paskalya ayında firmaya başladığını göremeden ölmüştü. Thomas okulu bıraktığında daha 16 yaşındaydı. Son zamanlarda daha da büyümüş ve iri yapılı bir delikanlı olmuştu. Rahip Curling'in perhiz yapmasını özellikle önerdiği Thomas, ergenlik çağına giriş töreninden beri giydiği erkek elbisesiyle daha da büyük görünüyordu. Boynunda büyük babasından kalma kalın ve uzun bir altın zincire takılmış aile armalı bir madalyon taşıyordu. Madalyonun üstünde kıyısında yapraklarında dökülmüş tuhaf bir söğüt ağacının yer aldığı düz bir bataklık resmi vardı. Bir zamanlar belki de ataları olan hali vakti yerinde Rostoklu bir terzinin takmış olduğu yeşil taşlı mühür yüzük ve kalın incil konsüle kalmıştı. Thomas giderek büyük babasına daha çok benziyordu. Christian da babasına, özellikle yuvarlak ve güçlü çene yapısı, zarif ve düzgün burnuyla büyük babasının aynısıydı. Tepesinden yana doğru ikiye ayrılmış dar ve damarlı şakaklarından geriye doğru taranmış saçları açık koyu kahverengiydi ama buna karşın uzun kirpikleri ve yukarıya kaldırmaktan çok hoşlandığı kaşları çok açıktı ve neredeyse renksizdi. El kol hareketleriyle konuşmasıyla ve oldukça seyrek dişlerini ele veren gülümsemesiyle sakin ve ağırbaşlı bir kişilik sergiliyordu. Mesleğine büyük bir ciddiyetle ve dört elle sarılıyordu. Konsül sabah kahvaltısından sonra onunla birlikte büroya inip onu vekil Bay Marcus, kasiyer Bay Haverman ve uzun süreden beri dost olduğu öteki çalışanlarla tanıştırdığı gün firmada tam bir bayram havası esti. Thomas ilk defa döner koltuğa oturup masanın başına geçti ve mühür vurmak, dosyaları düzenlemek ve suret çıkarmak gibi işleri canla başla yapmaya başladı. Babası onu öğleden sonra yanına alarak Treve kıyısındaki silolara, ıhlamur, meşe, aslan ve balina adlı silolara götürdü ve orada çalışanlarla tanıştırdı. Thomas aslında oraların hiç yabancısı değildi ama şimdi iş arkadaşı olarak tanıştırılıyordu. Thomas canını dişine takarcasına çalışan ve işlerinde Tanrı'nın yardım etmesi için günlüğüne bazı dualar yazan babası gibi kendini işine vermiş, sessizce ve büyük bir gayretle çalışıyordu. Çünkü taparcasına sevdiği firmanın kurucusu ihtiyar Budenbrock'un ölümüyle uğradığı güven kaybını yeniden kazanmak gerekiyordu. Bir akşamüstü geç vakit doğa manzaralı tablolar odasında otururken annesi konsul Budenbrock'a iş durumuyla ilgili oldukça ayrıntılı bilgi veriyordu. Saat 11.30'du. Çocuklar ve Matmazel Jungmann koridordaki odalarında uyuyorlardı. Çünkü boş olan ikinci kat yabancı konuklar için kullanılıyordu. Bayan konsül sarı kumaşlı kanepede kocasının yanında oturuyordu. Kocası ağzında pro ile Stadish Anzik gazetesinin borsa haberlerine göz gezdiriyordu. Başını elindeki ipeğin üzerine eğmiş nakış işlerken dudaklarını hafifçe oynatarak iğnenin batıp çıkmasını sayıyordu. Yanı başındaki altın yaldızlı zarif dikiş masasının üstünde duran kollu şamdan da altı mum yanıyordu. Avizenin mumları ise yakılmamıştı. Yavaş yavaş 45'ine yaklaşan Johann Budenbrock son yıllarda dikkat çekici bir biçimde yaşlanmıştı. Küçük ve yuvarlak gözleri daha da çukurlaşmış, iri ve kemerli burnu uzamış ve elmacık kemikleri gibi ileriye fırlamıştı sanki. Pudralı bir pompon, ortasından özenle ikiye ayırdığı kül rengi saçlarının şakaklarına dökülen kısımların üstünden birkaç kez geçmiş gibiydi. Bayan konsül de 40'ına yaklaşmıştı. Aslında çok güzel bir kadın değildi ama tazeliğini korumasını her zaman bilmişti. Donuk beyaz teninin üstüne serpilmiş tek tük çiller zarafetinden hiçbir şey kaybettirmiyordu. Güzel taranmış kızılımsı saçlarının üstüne yanan mumların parıltısı düşmüştü. Açık mavi gözlerini biraz yana doğru çevirerek şunları söyledi. "Düşünmen için sana bir şey söylemek istiyordum sevgili Can. Bir uşak tutmamız doğru olmaz mı? Ben bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Annem ve babamı düşününce..." Konsül elindeki gazeteyi dizinin üstüne bıraktı. Ağzından sigarasını çıkarırken gözleri birden parladı. Çünkü yeni bir masraf, yeni bir harcama söz konusuydu. "Evet benim çok sevgili Betty'ciğim," diye başladı ve sözü uzattıkça uzattı. Karısının bu isteğine karşı kendince bahaneler bulmaya çalışıyordu. Bir uşak mı? "Sevgili annem ve babam öldükten sonra Matmazel Jungman'ın yanı sıra 3 hizmetçiyi de evde tuttuk. Bana öyle geliyor ki..." "Ama Jan, evimiz o kadar büyük ki işler istediğim gibi gitmiyor ve buna çok canım sıkılıyor." Lina'ya biraz da kızarak, "Kızım, arka evin uzun zamandır tozu alınmadı," dedim. "Ama çocukların aşırı yorulmalarını da istemiyorum. Çünkü burasının, şu içinde oturduğumuz evin bile pırıl pırıl olabilmesi için ölesiye çalışmak zorunda kalıyorlar. Günlük ayak işleri ve benzer şeyler için bir uşak tutsak çok iyi olurdu. Güvenilir ve elinden iş gelen alçak gönüllü birini köyden getirtebiliriz. Ama unutmadan söyleyeyim Can, Bayan Louise Mollendorf uşağı Anton'u çıkarmak istiyor. Onu tanıyorum ve ne kadar güzel hizmet ettiğini biliyorum." Konsül biraz tedirgin bir şekilde, "itiraf etmem gerekirse senin böyle düşünmeni anlamakta güçlük çekiyorum," dedi. "Çünkü şu sıralar ne DOS toplantılarına katılıyoruz ne de kendimiz böyle ziyafetler veriyoruz." "Evet, doğru söylüyorsun ama sen de biliyorsun ki yine de gelenimiz gidenimiz çok oluyor. Bundan çok hoşlandığım doğru ama bu benim suçum değil. Gelenler senin için geliyor. Şehir dışından bir arkadaşın gelince yemeğe çağırıyorsun ve misafirhanelerde oda ayırtmadıkları için de doğal olarak bizde geceliyorlar. Bakıyorsun bir misyoner çıkıp geliyor ve en az 8 gün bizde kalıyor. Neyse, çok uzatmadan söyleyeyim. Hizmetçilere öyle fazla bir ücret de vermiyoruz. Ama Betsy'ciğim, hepsi bir araya gelince yine de çok tutuyor. Evde 4 kişiye aylık veriyoruz. Firmada çalışan daha bir sürü adamı da unutma." Bayan konsül başını biraz yana doğru eğerek kocasının yüzüne baktı ve gülümseyerek, "Bir uşak tutacak maddi gücümüz yok mu gerçekten?" diye sordu. "Annemlerde kaç kişi çalıştığını düşününce..." "Annenleri bırak şimdi sevgili Betsy. Sen önce benim soruma bir yanıt ver. Ekonomik durumumuzu yeterince anladın mı?" "Hayır Can, doğruyu söylemem gerekirse anlayabilmiş değilim." Konsul Budenbrock, "Bunun anlaşılmayacak bir yanı yok," dedi ve kanepeye oturdu. Bacak bacak üstüne attı, prosundan bir nefes çekti ve gözlerini kısarak olağanüstü bir akıcılıkla rakamları sıralamaya başladı. "Kısaca söylemek gerekirse durumumuz şöyle. Rahmetli babacığım, kız kardeşim evlenmeden önce aşağı yukarı 900 bin mark parası vardı. Çiftliğimizin ve firmamızın değeri kuşkusuz olarak bunun dışında. Bu paranın 80 bin markı drahoma olarak Frankfurt'taki kız kardeşime ve 100 bin markı da yeni bir iş kurması için Gotthold'a verilince geriye 720 bin mark kaldı. Sonra bu ev satın alındı ve Alstrasse'deki küçük evin getirisine rağmen onarım ve bazı yeni eklemeler için tam 100 bin mark harcanınca 620 bin kaldı. Frankfurt'taki kız kardeşime mirastan vazgeçme tazminatı olarak 25 bin daha gönderilince geriye 595 bin kaldı. Eğer bütün bu giderleri geçtiğimiz birkaç yıl içinde kazandığımız 200 bin markla kapatamamış olsaydık, babamın ölümüyle her şey durmuş olacaktı. Böylece ailenin parası 795 bin marka çıkmış oldu. Daha sonra bunun 100 bini Gotthold'a ve 267 bini de Frankfurt'taki kız kardeşime gönderildi. Babamın vasiyeti üzerine Helliger Guest Hastanesi'ne, dul tüccar eşleri yardım sandığına ve daha bazı yerlere yapılan birkaç biner marklık küçük bağışları da düşecek olursak 420 bin mark kalıyor geriye. Buna senin getirdiğin 100 bin mark drahomanı da ekleyince 520 bin ediyor. Bu rakamları yuvarlayarak hesaplıyorum ve ufak tefek kur dalgalanmalarını bir yana bırakırsak durumumuzu aşağı yukarı ortaya koymuş oluyorum. Gördüğün gibi biz öyle çok zengin değiliz sevgili Betsy'ciğim. İş kapasitemizin küçüldüğünü ama şirket giderlerinin değişmediğini unutmamak gerekir. Ayrıca işin şu anki durumu da giderleri kısmaya uygun değil. Bilmem söylediklerimi yeterince anlayabildin mi?" Bayan konsül biraz duraksayarak başını salladı. Elindeki nakış işini kucağına koyarak, "Çok iyi anladım sevgili Can," dedi. "Ama eşinin sıraladığı bütün bu rakamların bir uşak tutmalarına neden engel olduğunu hiç anlayamamıştı. Konsül prosundan bir nefes daha çekti, başını geriye doğru atarak ağzındaki dumanı üfledi ve daha sonra şöyle devam etti. "Çok sevgili annem ve baban Tanrı'nın rahmetine kavuştuktan sonra elimize yüklü bir para geçecek diye düşünüyor olabilirsin. Haklı olabilirsin. Ancak yine de sorumsuzca davranıp tedbiri elden bırakmamalıyız. Kardeşin Justus yüzünden babanın çok büyük kayıplara uğradığını biliyorum. Gerçi Justus son derece sevimli bir insan. Ama iyi bir iş adamı değil ve elinde olmadan pek çok talihsiz olay yaşadı. ticari ilişkilerinden büyük kayıplara uğradı. Bankalarla olan ticari işbirliği zaten zayıflamış olan sermayesini büsbütün sarstı, yıkılıp yok olmasın diye babam birkaç kez yüklüce para yardımı yapmak zorunda kaldı. Bu gibi olaylar yine yaşanabilir ve korkarım yaşanacaktır da. Çünkü böyle açık konuştuğum için beni bağışla Betsy'ciğim, babanın artık işleriyle ilgilenmeyişi ve her şeyi hafife alışı, kardeşine bir iş adamı olarak ileride zarar verecek. Beni anlıyorsun değil mi? Yeterince dikkatli değil, biraz aceleci ve umursamaz bir hali var. Ama şunu da söyleyeyim, annenin ve babanın hiçbir şeye aldırmadan gösteriş... Bu kadarı yeter diye devam etti konsül ve prosunun geri kalan kısmını sigara tablasına bırakarak, şuna kesinlikle inanıyorum ki Yüce Tanrım bana çalışma gücümü korumam için yardım edecek ve ben firmanın servetini onun yardımıyla eski düzeyine çıkaracağım. Durumu şimdi daha iyi anladığını umuyorum sevgili Betsy. Bayan konsül çok iyi anladım Can, çok iyi anladım diye acele acele yanıt verdi. Zira uşak tutma konusunu bu gecelik unutmak istiyordu. Ama şimdi yatalım artık, ne dersin, çok geç oldu. Konsül birkaç gün sonra bürosundan eve dönüp yemek masasına oturunca Möllendorf'ların uşağı Anton'u tutma kararı verildi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 73. Devamı 9. ayrımda.